Ayrım 10. 2 dakika kuralı. Robert Grace. Sayfa 106. Random Holman'ı inceler gibiydi. Holman, adamın sorguya çektiği bir suçluyu inceler gibi gücünü ve zayıflıklarını değerlendirdiğini tahmin etti. En sonunda hoşuna gitmeyen bir sonuca varmak zorunda kalmışçasına başını salladı. "Pekala, bakın kötü haberin ne olduğunu biliyor musunuz? Oraya içmeye gitmişlerdi. Şimdi size bir şey söyleyeceğim ama bunu başka bir yerde tekrar ederseniz ve bu kulağıma gelirse inkar ederim." Vuk, Vukovic'i de inkar edeceğini belirtmek için başını salladı. Random tatsız şeyler söyleyecekmiş gibi dudaklarını büzdü ve sesini alçalttı. Mike Fowler alkolikti, yıllardan beri alkolikti ve utanç verici bir polisti. Vukovic hiç kimsenin kendilerini dinlemediğinden emin olmak için etrafına bakındı, rahatsız görünüyordu.
"Sakin ol patron."
Bay Holman anlamak zorunda. Fowler telsizden mola alacağını bildirmişti. Ancak içki içmemesi gerekiyordu. Ve kendisinden daha genç olan o memurlara sapa bir yerde kendisiyle buluşmalarını söylemek onun görevi değildi. "Bunu aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum Bay Holman. Fowler şefti. Ona ait bölgede onun yardımına ihtiyaç duyabilecek devriye görevlilerinin ona ulaşabilmesi gerekiyordu. Ama o bunun aksine içki içmeye karar vermişti. Mellon da görevdeydi ve içki içmemesi gerektiğini iyi biliyordu. Ama o sıradan bir polisti. Ayrıca görev bölgesinde de değildi. Ash izinliydi ama o da yılın polisi ödülü için yarışmıyordu." Holman Random'ın kendisini zorladığını hissetmişti. Ancak bunun nedenini bilmiyordu ve bundan hoşlanmamıştı.
"Bana ne anlatıyorsun Random? Bütün bunların Marchenko ve Parsons'la ne alakası var?"
"O polis memurlarının köprünün altında ne yaptıklarını öğrenmek istediğiniz için bir neden arıyorsunuz. Ben de size anlatıyorum. Şef olduğu için olanlar yüzünden Mike Fowler'ı suçluyorum ama oradaki hiç kimse asrın suçunu aydınlatmıyordu. Onlar boktan sicilleri ve berbat davranışları olan sorunlu memurlardı."
Holman kızardığını hissetti. Levi Ritchie'nin olağanüstü bir polis olduğunu söylemişti, en iyilerinden biri olduğunu.
"Bana Ritchie'nin boktan bir polis olduğunu mu söylüyorsun, dediğin bu mu?"
Vukovic parmağını kaldırdı.
"Sakin ol dostum, soran sendin."
"Random, size bunları anlatmak istemezdim bayım. Bunu yapmak zorunda kalmayacağımı umuyordum."
Holman'ın başındaki zonklama omuzlarına ve kollarına kadar yayıldı ve yumruklarını sıkmak istedi. İçindeki bütün organlar Holman'a yumruklarını savurup Ritchie'nin boktan olduğunu söyledikleri için Random ve Vukovic'i pataklamak istiyordu. Ama Holman artık öyle bir adam değildi. Kendisi de öyle biri olmadığını hatırlattı. Kendini zorlayarak öfkesini bastırdı ve yavaşça konuştu.
"Ritchie Marchenko ve Parsons'la ilgili bir şey üzerinde çalışıyordu. Sabahın birinde neden bu konuda Fowler'la konuşmak zorunda kaldığını bilmek istiyorum."
"Sizin yapmanız gereken salıverilmenize odaklanmanız ve bizim işimizi yapmamıza izin vermeniz. Bu konuşma bitmiştir Bay Holman. Size sakinleşmenizi ve saygılarınızı sunmanızı öneririm."
Random başka bir söz söylemeden arkasını döndü ve kalabalıkla birlikte auditoryuma gitti. Vukovic onun peşinden gitmeden önce bir an Holman'ın yanında kaldı. Holman yerinden kıpırdamadı. Kendisini bir anda hassaslaştıran o korkunç öfke yüzünden paramparça olacakmış gibi hissediyordu. Çığlık atmak istiyordu. Bir Porsche kaldırıp şehirde son sürat dolaşmak istiyordu. Uyuşturucu alıp uçmak, kaliteli bir tekilanın dibine vurmak ve gece naralar atmak istiyordu. Holman çift kanatlı kapıya gitti ama içeri giremedi. İnsanlara bakarak ama onları görmeden yerlerine oturmalarını seyretti. Devasa boyuttaki fotoğraflardan ölü üç adamın kendisine baktığını gördü. Ritchie'nin iki boyutlu ölü bakışlarını hissetti. Holman arkasını dönüp süratle arabasına doğru yürümeye başladı. Sıcaktan kan ter içinde kalmıştı. Kravatını ve Ritchie'nin ceketini çıkardı, gömleğinin düğmelerini açtı, gözlerine yüreğinden kopup geliyormuşçasına sıcak yaşlar hücum etti. Ritchie kötü değildi, o babasına benzemiyordu. Holman yüzündeki sümükleri sildi ve daha hızlı yürümeye başladı. İnanamıyordu, inanmasına izin veremezdi.
"Oğlum benim gibi değildir."
Holman bunu kanıtlayacağına yemin etti. Güvendiği son ve tek kişiden yardım istemişti ve onun aramasını bekliyordu. Onun yardımına ihtiyacı vardı. Ona ihtiyacı vardı ve araması için dua ediyordu. İkinci bölüm. 14. kısım. Eski özel FBI ajanı Catherine Pollard küçük mutfağında Evie'nin üzerindeki saati kontrol ediyordu. Nefesini tuttuğunda ev harika bir sessizliğe büründü. Akrebin yavaşça 12'ye yaklaşmasını izledi. Yelkovan saat 11.32'de bekliyordu. Saniye ibresi 12'ye dokundu. Yelkovan ateşleme pimi gibi 11.33'e atladı. Tak! Geçen zamanın sesi sessizliği bozdu. Pollard mutfağında biriken çöpleri düşününce yüzünden şeritler halinde ter aktı. Fincanlar, üzüm suyu kutuları, açılmış Cap'n Crunch ve Sugar Smacks kutuları ve sıcaktan kesilen tam yağlı sütün ilk evrelerini gözler önüne seren kaplar. Pollard o gün öğlen 12'ye 27 dakika kala sıcaklığın 40 dereceye vurduğu Simi Valley'deki evindeydi. Kliması 6 gündür bozuktu ve görünüşe göre yakında da onarılamayacaktı. Catherine Pollard beş parasızdı. Annesinden para almak için yalvaracağı, kaçınılmaz ve utanç verici o telefon görüşmesini yapmaya hazırlanmak için sıcağın gazabına uğramış pislikten cesaret almaya çalışıyordu. Pollard 8 yıl önce Marty Baum adlı meslektaşıyla evlendikten ve ilk çocuğuna hamile kaldıktan sonra FBI'dan ayrılmıştı. İşinden haklı nedenlerle ayrılmıştı. Marty'yi seviyordu. İkisi de oğulları için tam zamanlı anne olmasını istiyorlardı. Pollard tam zamanlı anne olmanın önemini belki Marty'den de fazla hissediyordu ve Marty'nin aldığı maaş yeterliydi. Ama bu o zamanlardaydı. İki çocuk, ayrılık ve bu gerçeğin 5 sene sonrasında Marty, o zamanki kız arkadaşı Huntington Beach'li 20 yaşındaki garsonla Aruba'da tüple dalarken kalp krizi geçirerek ölmüştü. Tak! Pollard, Marty'nin ölüm yardımıyla kıt kanaat geçinebilmişti ama giderek annesinden daha sık yardım istemek zorunda kalıyordu. Ve bu hem utanç vericiydi hem de bozguna uğramaya benziyordu. Şimdi de neredeyse bir haftadır klima bozuktu. 7 ve 6 yaşındaki çocukları David ve Lyle'ın pislik içinde sıcaktan yakınarak kamptan dönmelerine 1 saat 26 dakika kalmıştı. Pollard yüzündeki terleri sildi, telsiz telefonunu kaptı ve arabasına gitti. Nükleer kristal beraklığındaki gökyüzünün sıcaklığı kaynak üfleci gibi üzerine hücum etti. Catherine Subaru'sunun kapısını açtı, motoru çalıştırdı ve hemen camları indirdi. Arabanın içi 65 derece falan olmalıydı. Soğuk üfleyene kadar arabanın klimasını maksimuma getirdi ve pencereleri kapadı. Buz gibi havanın yüzüne üflemesine izin verdi, sonra da cildine esmesi için tişörtünü kaldırdı. Sıcak çarpmasından kurtulduğuna emin olduğunda telefonunu açıp annesinin numarasını tuşladı. Tahmin ettiği gibi telefona annesinin telesekreteri cevap verdi. Annesi internette poker oynarken telesekreterini devreye sokardı. ''Anne, benim, telefonu aç, orada mısın?'' Annesi telefonu açtı. ''Her şey yolunda mı?'' Her aradığında annesi sanki yaşamı bitmek tükenmek bilmeyen acil durumlardan ve dramlardan ibaretmiş gibi Pollard'ı savunmaya geçmeye zorlardı. Pollard havadan sudan konuşmaktan daha iyisini de bilirdi. Hazırdı ve derhal konuya girdi. ''Klimamız bozuldu. Tamir etmek için 1200 dolar istiyorlar. Bende o kadar para yok anne.'' ''Catherine, kendine ne zaman yeni bir adam bulacaksın?'' ''Benim 1200 dolara ihtiyacım var anne, yeni bir adama değil.'' ''Hiç hayır dedim mi?'' ''Hayır. Öyleyse benim sana ve o güzel çocuklara yardım etmek için yaşadığımı biliyorsun. Ama sen de kendine yardımcı olmalısın Catherine. Çocuklar artık büyüdüler ve sen de giderek gençleşmiyorsun.'' Pollard telefonu indirdi. Annesi hala konuşuyordu ama o annesinin ne dediğini anlamıyordu. Pollard posta minibüsünün gelmekte olduğunu gördü ve postacının günlük faturalarını posta kutusuna atmasını seyretti. Postacı güneş kaskı takmıştı ve safarideymiş gibi görünüyordu. Adam uzaklaştığında Pollard telefonu yeniden kulağına tuttu. ''Anne, sana bir şey sormama izin ver. Eğer yeniden çalışmaya başlarsam çocuklara bakmaya hazır mısın?'' Annesi duraksadı. Sessizlik Pollard'ın hoşuna gitmedi. Annesi asla sessiz kalmazdı.
Ne işi? Yine FBI'yla olmaz.
Pollard bu konuyu düşünüyordu. FBI'ya döndüğü takdirde Los Angeles'ta çalışması pek mümkün olmayacaktı. Los Angeles mevcut pozisyon sayısından daha fazla başvurunun yapıldığı gözde bir yerde. Pollard büyük bir olasılıkla kendisini önemsiz bir yerde bulacaktı. Ama o herhangi bir yerde olmak istemiyordu. Catherine Pollard 3 yılını dünyadaki banka soygunlarının başkenti Los Angeles'ta FBI'ın seçkin banka timinde çalışarak geçirmişti. Hareketi özlemişti, maaş çeklerini özlemişti, yaşamının en güzel günlerini özlemişti. Banka zincirlerinden veya Kroll gibi özel firmalardan birinde güvenlik danışmanı olarak iş bulabilirim. Ben FBI'de iyiydim anne, beni hala hatırlayan arkadaşlarım var.
Annesi yine tereddüt etti ve bu kez sesi kuşkuluydu. Benim oğlanlarla kaç saat geçirmemden bahsediyoruz?
Pollard işte bu harika değil mi diye düşünerek yine telefonu indirdi. Postacının arabayla yandaki eve sonra onun yanındakine gitmesini seyretti. Telefonu tekrar kulağına götürdüğünde annesi ona sesleniyordu.
Catherine, Catherine orada mısın? Hat mı kesildi?
Paraya ihtiyacımız var.
Elbette klimanızı tamir ettireceğim. Torunlarımın...
Ben işe dönmekten söz ediyorum. İşe dönmemin tek yolu senin çocuklarınla ilgilenmen.
Bunu konuşabiliriz Catherine. İşe dönme fikrini sevdim. Biriyle tanışabilirsin.
Tamirciyi çağırmalıyım. Seninle daha sonra konuşuruz. Pollard telefonu kapadı. Postacının sokak boyunca işini yapmasını izledikten sonra postasını almaya gitti. Arabasına dönerken mektupları karıştırdı ve tahmin edilen Visa ve Mastercard faturalarının yanı sıra kendisini şaşırtan bir şey buldu. FBI'ın Westwood'daki Catherine'in eski ofisinin iade adresini gösteren kahverengi bir Manila keneviri zarf. Catherine yıllardır FBI'den hiçbir şey almamıştı. Sağ salim arabasına döndüğünde zarfı yırtarak açtı ve içinde beyaz bir zarf buldu. Zarf FBI'ın eski ve yeni ajanlarına gönderilen bütün postalar gibi açılmış ve tekrar kapatılmıştı. Mektuba bilgisayardan basılmış sarı bir not eşlik ediyordu. Bu zarf toksinler ve biyolojik tehlikelere karşı test edilmiş ve size postalanmaya uygun bulunmuştur. Teşekkür ederiz. İkinci zarf Westwood'daki ofisine gönderilmişti. Üzerinde tanımadığı bir Culver City adresi yazılıydı. Catherine zarfın kenarını yırtıp gazeteden kesilmiş bir yazının etrafına sarılmış ve el yazısıyla yazılmış bir sayfalık mektubu silkeleyerek açtı ve okudu. Max Holman, Pacific Garden Motels Apartments, Culver City, CA 90232. İsmi gördüğünde durdu ve banka timi anıları aklına gelince yüzüne çarpık bir gülümseme yayıldı.
''Oh aman tanrım, Max Holman!'' okumaya devam etti.
''Sevgili özel ajan Pollard, bu mektubun size sağ salim ulaşacağını umuyorum. Umarım adımı gördükten sonra okumaktan vazgeçmezsiniz. Ben Max Holman, beni banka soygunu nedeniyle tutuklamıştınız.'' Lütfen size kızgın olmadığımı ve benim adıma federal savcıyla görüşmenizi takdir ettiğimi bilin. Mahkumiyetimi başarıyla tamamladım. Şimdi gözetim altında olmak koşuluyla salıverildim ve bir işim var. Size nazik ve destekleyici sözlerinizden dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve bu sözlerinizi şimdi de hatırlayacağınızı umuyorum.
Catherine Holman'ı hatırlıyordu. Onu 9 banka soymuş bir adamı düşünecek bir polis kadar da düşünmüştü.
Soygunları yüzünden ona karşı bir şefkat duymuyordu ama Holman'ı 9. sıçrayışında yakalamış olmak kendisini heyecanlandırmıştı. Holman FBI banka timinin yorgun ajanları arasında bile ünlüydü. Pollard okumayı sürdürdü.
Oğlum Richie Holman daire işine alınmış yazıda da okuyacağınız gibi Los Angeles'ta polis memuruydu. Oğlum ve 3 polis memuru cinayete kurban gittiler. Size yardımınızı istemek için yazıyorum ve beni sonuna kadar okuyacağınızı umuyorum.
Pollard makaleyi açtı. İçki içerken nehir yatağında öldürülen 4 polis memuruyla ilgili yazı olduğunu hemen anladı. Akşam haberlerinde seyretmişti. Yazıyı okumadı ancak ölen 4 memurun fotoğraflarına baktı. En son fotoğraftaki memurun Richard Holman olduğu belirtilmişti. Fotoğraf daire için alınmıştı. Dairenin dışına bir sözcük yazılmıştı. Oğlum. Pollard Holman'ın oğlu olduğunu ve Holman'ın neye benzediğini hatırlamıyordu. Fotoğrafı incelediğinde anılar canlandı. Evet, görebiliyordu. İnce bir ağız ve güçlü bir ense. Holman'ın oğlu babasına benziyordu. Pollard, tanrım, zavallı herif hapisten çıkıyor ve oğlu öldürülüyor. Bu adam hiç rahat yüzü göremeyecek mi diye düşündü. İlgiyle okumaya devam etti. Polisler katilin kimliğini sapladıklarını düşünüyorlar ama benim buna rağmen hala bazı sorularım var ve bunlara yanıt alamıyorum. Sanırım polis bana hüküm giymiş bir suçlu gözüyle bakıyor ve bu nedenle de beni dinlemiyor. Özel FBI ajanı olduğunuz için sizin benim adıma cevapları bulacağınızı umuyorum. Tek istediğim bu. Oğlum iyi bir insandı, benim gibi değildi. Yardım edecekseniz lütfen arayın. Cezaevleri bürosundaki salı verilme gözetmenimle de görüşebilirsiniz. Beni onaylayacaktır. Saygılarımla Max Holman. Holman isminin altına ev telefonunun numarasını, Pacific Gardens ofisinin ve Gail Manelli'nin telefon numaralarını da yazmıştı. Pollard tekrar gazete haberine baktı. Oğullarının daha ileriki yaşlarındaki halleri gözlerinin önünde canlandı ve böyle bir haber almamayı diledi. Evlilikleri bitmiş olsa da, boşanmak üzere olsalar da, Martin'in ölümünü haber aldığında yeterince kötü olmuştu. O anda kötü zamanlar yok olmuş ve kendisinden bir parçayı kaybetmiş gibi hissetmişti. Oğlunu kaybeden Holman için daha da kötü olmuş olmalıydı. Pollard aniden hücum eden bir kızgınlıkla mektubu ve gazete yazılarını bir kenara itiverdi. Holman'la ilgili nostaljik anıları ve onu yakaladığı anın hatıraları kaybolmuştu. Pollard bütün polislerin eninde sonunda öğrendikleri şeye inanırdı. Bütün suçluların dejenere birer pislik olduğunu. Onları yakalayabilir, içeri atabilir, bilgi alabilir ve akıl verebilirdiniz. Ama suçlular asla değişmezlerdi. Dolayısıyla Pollard, Holman'ın da bir üç kağıt çevirdiğinden oldukça emindi ve az kalsın buna kanacaktı. Öfkeden tamamen kudurmuş bir halde telefonu, faturaları kaptı ve arabasını kilitleyerek fırtına gibi eve girdi. Annesinden para isteyerek kendisini küçük düşürmüştü. Holman'ın acıklı hikayesine inanarak kendisini bir kez daha küçük düşürmüştü. Şimdi bir de kendini beğenmiş tamirciye kıçını kaldırıp oraya gelmesi ve kabusa dönen evini yaşanılabilecek bir yere çevirmesi için yalvarmak zorundaydı. Pollard telefonu kaldırıp tamirciyi ararken telefonu kapattı ve Max Holman'ın acıklı, gerizekalı mektubunu tekrar eline aldı. Tamirciyle konuştuktan sonra Holman'ın tahliye gözetmeni Gail Manelli'yi aradı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 117.